Ayrım 8, Toz Gibi Yıldızlar, Isaac Asimov, sayfa 79. Byron bir yumruğunu öteki elinin avucuna vurdu. Güzel bir tarafsız felsefe, olaylara dışarıdan bakan biri için çok rahatlatıcı olduğuna eminim. Ama ya öldürülen kişi sizin babanız olsaydı?
Öldürüldü zaten. Hinrich'ten önceki direktör benim babamdı ve tiranlar tarafından ortadan kaldırıldı.
Ah, alenen değil elbette, kurnazlıkla kendine olan güvenini yok ettiler. Tıpkı bugünlerde Hinrich'e yaptıkları gibi. Babam öldüğünde yerine beni geçiremezlerdi. Onlar için ziyadesiyle tahmin edilmez biriydim. Hinrich ise uzun boylu, yakışıklı ve hepsinden önemlisi yumuşak başlıydı. Ama görünüşe göre yeterince yumuşak başlı değil. Tiranlılar devamlı surette ona baskı yapıyor, onu yontarak zavallı bir kuklaya çeviriyor ve izin almadan kaşınmaya bile cesaret edemeyeceğini garanti altına alıyorlar. Onu gördün, her ay sağlığı daha da kötüye gidiyor. Hissettiği devamlı korku yüzünden ruh hastası oldu. Ama tiran iktidarını yok etmek istememin bunlarla hiç alakası yok.
Öyle mi dedi Byron? Yeni bir sebep mi buldunuz?
Aslına bakarsanız oldukça eski. Tiranlılar insan ırkının gelişiminde yer alabilmek için 20 milyar kişinin hakkını gasp ediyorlar. Okumuş birisiniz, ekonomik döngüyü biliyorsunuz. Ne zaman yeni bir gezegen kolonileştirilse, parmaklarıyla saymaya başladı, ilk iş kendini beslemek olur. Bir tarım ve hayvancılık gezegeni haline gelir. İşlenmemiş metal ihracatı yapabilmek için toprağı kazmaya başlar ve zirai üretim fazlasını başka gezegenlere göndererek lüks mallar ile makineler satın alır. Bu ikinci adımdır. Sonra nüfus artıp yabancı sermaye büyüdükçe endüstriyel bir medeniyet tomurcuklanır ki bu da üçüncü adımdır. Gezegen er ya da geç makineleşmeye, yiyecek ithal etmeye, makine ihracatına ve henüz kendisi kadar gelişmemiş olan başka dünyalarda yatırım yapmaya başlar. Dördüncü adım. Makineleşen dünyalar daima nüfus bakımından çok kalabalık ve savaş, makinelerin bir fonksiyonu olduğundan askeri açıdan çok güçlü olurlar. Çoğunlukla etrafları tarıma dayalı muhtaç gezegenlerle çevrilidir.
Peki ama bize ne oldu?
Üçüncü adımdaydık, endüstrimiz gelişiyordu. Ya şimdi? Büyüme durdu, donduruldu, küçülmeye zorlandı. Çünkü büyümeye devam etseydik tiranlıların endüstriyel gereksinimlerimizi kontrol altına alması zorlaşırdı. Bu onların açısından kısa zamanlı bir yatırım. Çünkü er ya da geç hem kar getirmeyen hem de fakir bir gezegen haline geleceğiz. Lakin o zamana dek işin kaymağını onlar yiyecek. Ayrıca kendi başımıza endüstrileşebildiğimiz takdirde silah üretimine de başlayabilirdik. İşte bu yüzden endüstrileşme durduruldu, bilimsel araştırmalar yasaklandı ve insanlar sonunda bu duruma o kadar alıştılar ki bir şeylerin eksik olduğunu bile fark edemez hale geldiler. Bir vizi sonor yaptığım için idam edileceğimi söylediğimde işte bu yüzden şaşırdınız. Elbette günün birinde tiranları yeneceğiz. Bu son derece kaçınılmaz. Sonsuza dek hükmedemezler. Kimse yapamaz. Yumuşayıp tembelleşecekler. Farklı gezegenlerden gelinler alacak ve kendilerine özgü geleneklerinin büyük bir bölümünü kaybedecekler. Yozlaşacaklar. Ama bu yüzyıllar alacak çünkü tarihin acelesi yoktur. Çünkü o yüzyıllar geride kaldığında biz halen bahsi edilebilecek bir endüstrisi veya bilimsel mirası bulunmayan tarımsal bir gezegen olacağız. Tiranlıların hakimiyeti altında olmayan komşularımızsa iyice güçlenip kentleşecek. Nebula krallıkları ise sonsuza dek yarı kolonileştirilmiş bölgeler olarak kalacak. İnsanoğlunun gösterdiği gelişmeleri asla yakalayamayacak ve bu büyük dramaya seyirci kalacağız.
Söyledikleriniz bana çok da yabancı değil dedi Byron.
Doğal olarak eğitiminizi dünyada almışsınız ne de olsa. Orası sosyal kalkınma açısından oldukça hususi bir konuma sahiptir.
Öyle mi?
Bir düşünün, yıldızlar arası seyahat keşfedildiği günden beri tüm galaksi durdurak bilmeden gelişme kaydediyor.
Ezelden beri büyüyen, dolayısıyla da olgunlaşmamış bir toplum ola gelmişizdir. İnsanoğlunun sadece tek bir yerde ve yalnızca bir kez olgunlaştığı bilinen bir gerçektir. Yani dünyada nükleer felaket yaşanmadan kısa süre önce, orada coğrafi olarak tüm genişleme imkanlarını geçici olarak yitiren ve dolayısıyla da nüfus fazlası, kaynakların tükenmesi gibi problemlerle yüzleşen toplum oluştu. Galaksinin diğer köşelerinde hiç yaşamadığımız sorunlar. Sosyal bilimleri yoğun bir biçimde araştırmaya mecbur kaldılar. Ne yazık ki o araştırmaların büyük bir bölümünü ya da tamamını kaybettik. İşte size eğlenceli bir ayrıntı. Hinrik gençken büyük bir ilkelciydi. Dünyadan gelen nesnelerle dolu, galakside eşi benzeri bulunmayan bir kütüphanesi vardı. Direktör olduktan sonra geri kalan her şey gibi ondan da vazgeçti. Ama bir bakıma bunu ben devraldım. Dünyalıların edebi eserleri, daha doğrusu onlardan geriye kalan parçalar gerçekten de muazzam. Dışa dönük galaktik medeniyetimizde bulunmayan, bilhassa iç gözlemsel bir tada sahipler, çok eğlenceliler.
İşte şimdi içime su serptiniz dedi Byron. Deminden beri o kadar ciddi meselelerden bahsediyorsunuz ki mizahi yönünüzü kaybettiğinizden korkmaya başlamıştım.
Gilbert omuz silkti. Sohbetimiz beni rahatlatıyor ve bu harika. Sanırım aylardan beri ilk defa kendimi böyle hissediyorum. Rol yapmak nasıl bir şeydir bilir misiniz? Kişiliğinizi 24 saat boyunca kasten bölmek. Arkadaşlarınızın yanındayken bile dikkatsizlik edip unutmayasınız diye yalnızken bile rol yapmak. Hevesine düşkün biri gibi görünmek. Her şeyi eğlenceli buluyormuş gibi yapmak. Kale alınmamak. Sizi tanıyan herkesi işe yaramazın teki olduğunuza ikna etmek için her daim bitkin ve gülünç davranmak. Hepsini de hayatınızı güvence altına alabilmek için yaparsınız. Geriye yaşamaya değer pek bir şey kalmasa bile. Ama en azından arada sırada da olsa tiranlara karşı mücadele edebiliyorum.
Başını kaldırıp delikanlıya baktı. Sesinde bir samimiyet, hatta neredeyse yakarış vardı.
Bir uzay gemisi uçurabiliyorsunuz, bense bunu yapamıyorum. Sizce de tuhaf değil mi? Bilimsel yeteneklere sahip olduğumdan söz ediyorsunuz. Ama tek kişilik, basit bir uzay aracını bile süremiyorum. Fakat siz yapabiliyorsunuz. İşte bu yüzden Rodya'yı hemen terk etmelisiniz.
Adamın sesindeki yakarış artık çok barizdi. Byron buna rağmen kaşlarını soğukça çatmaktan geri durmadı. Nedenmiş o?
Gilbert hızlı hızlı konuşmayı sürdürdü. Daha önce de değindiğim gibi Artemisia ile birlikte sizden söz ediyorduk, şöyle kararlaştırdık. Buradan çıkar çıkmaz doğruca onun odasına gidin, Arta sizi bekliyor. Sizin için bir diyagram çizdim. Böylece koridorlarda dolaşırken kimseye yol sormak zorunda kalmayacaksınız.
Byron'un eline zorla küçük bir madeni levha tutuşturdu.
Eğer olur da biri sizi durdurursa direktör tarafından çağrıldığınızı söyleyin ve yolunuza devam edin. Kararsızlık göstermediğiniz takdirde hiçbir sorunla...
Bekleyin biraz dedi Byron. Buna bir kez daha katlanmayacaktı. Jonty onu zorla Rodya'ya göndermiş ve tiranlıların karşısına çıkmasına sebep olmuştu. Ardından merkez saraya gizlice ulaşmayı bile deneyemeden önce tiranlı komiser tarafından zorla buraya gönderilmiş ve tamamen hazırlıksız bir şekilde dengesiz bir kuklanın kaprislerine maruz kalmıştı. Ama buraya kadardı. Hareketleri çok kısıtlı olabilirdi. Fakat uzay ve zaman aşkına, bundan sonra ne yapacağına kendi karar verecekti. Bu konuda inadı inattı.
Kendi adıma önemli bir mesele için buradayım bayım. Hiçbir yere gitmiyorum dedi.
Ne?
Aptal olma delikanlı.
Bir anlığına eski Gilbert yeniden su yüzüne çıkar gibi oldu.
Burada bir şey başarabileceğini mi sanıyorsun? Güneşin doğuşuna kadar beklersen sarayı canlı terk edebileceğini mi düşünüyorsun? Hinrik 24 saat içerisinde tiranları çağıracak ve hapsedileceksin. Bu kadar beklemesinin tek sebebi karar vermesinin çok uzun sürmesi. O benim kuzenim, onu tanıyorum.
Öyle olsa bile bundan size ne? Neden benim için endişeleniyorsunuz? Hareketlerinin başkaları tarafından kontrol edilmesine müsaade etmeyecekti. Bir daha asla başkasının kuklası olmayacaktı. Ama Gilbert bakışlarını ona dikmiş bir vaziyette ona karşı koymaya devam ediyordu.
Beni de yanınızda götürmenizi istiyorum. Kendim için endişeleniyorum. Tiranlıların hakimiyeti altında yaşamaya daha fazla katlanamam. Lakin bir uzay gemisi kullanmayı ne ben biliyorum ne de Artemisia. Yoksa ikimiz de çok uzun bir süre önce buradan gitmiş olurduk. Bizim hayatımız da söz konusu. Byron kararlılığını bir nebze yitirdiğini hissetti. Direktörün kızı mı? Onun bu işle ne alakası var?
Bence içimizde en çaresiz olan kişi Arta. Kadınlara mahsus bir ölüm şekli vardır. Genç, çekici ve bekar olan bir direktör kızını genç, çekici ve evli olmaktan başka ne gibi bir gelecek bekleyebilir ki? Peki bugünlerde kim münasip bir damat olabilir? Kim olacak? Tabii ki şimdiye dek üç karı gömen ve içindeki gençlik ateşini bir kızın kollarında yeniden alevlendirmek isteyen yaşlı, şehvet düşkünü bir tiranlı saray görevlisi.
Direktör böyle bir şeye kesinlikle müsaade etmez.
Direktör her şeye müsaade eder. Kimse onun iznini beklemiyor.
Genç adam Artemisia'yı son görüşünü düşündü. Saçları alnından geriye doğru taranmış, düz bir biçimde aşağı sarkmalarına müsaade edilmiş ve omuz seviyesinde içeri doğru kıvrılmışlardı. Pürüzsüz ten, siyah gözler, kırmızı dudaklar, uzun boylu, genç, güler yüzlü. Muhtemelen galakside bu tanıma uyan yüz milyonlarca kız vardı. Bunların kararlılığını sarsmasına izin vermek saçma olurdu.
Yine de harekete hazır bir geminiz var mı diye sordu.
Ansızın gülümseyen Gilbreth'in yüzü kırış kırış oldu ama adam herhangi bir şey söyleyemeden önce biri kapıyı gürültüyle çaldı. Bu ne bir foto ışınının nazik kesintisi ne de otoritenin hassas silahıydı. Kapı tekrar gürültüyle çalındı.
Kapıyı açsan iyi olacak dedi Gilbreth.
Byron kendisine söylenileni yaptı ve içeriye üniformalı iki adam girdi. En öndeki bariz bir lakaytlıkla Gilbreth'i selamladı, ardından delikanlıya doğru döndü.
Byron Farrell, Tyran yerel komiseri ve Rodya direktörü adına seni tutukluyorum.
Hangi suçla diye sordu Byron.
Vatana ihanet.
Gilbreth'in yüzü bir anlığına nihai bir mağlubiyet hissiyle çarpıldı ve bakışlarını kaçırdı.
Hendrik bu kez hızlı davrandı, hatta beklediğimden de hızlı. Ne kadar eğlenceli.
Bir kez daha gülümseyen kayıtsız Gilbreth'ti. İçinde hafif bir pişmanlık barındıran tatsız bir gerçeği değerlendiriyormuşçasına kaşlarını hafifçe yukarı kaldırmıştı.
Lütfen beni takip edin dedi muhafız.
Byron adamın elindeki nöronik kamçının son derece farkındaydı. 8. Bölüm. Bir Kadının Etekleri. Byron'ın boğazı kurudu. Teke tek bir dövüşte her iki muhafızı da yere serebilirdi. Bunu biliyor, şansını denemek için can atıyordu. İkisine karşı memnuniyet verici bir gösteri sergilemesi bile mümkündü. Ama kamçıları vardı ve kılını bile kıpırdatırsa onları kullanmaktan çekinmeyeceklerini biliyordu. Zihnen teslim oldu, başka yolu yoktu.
Ama tam o sırada müsaade edin de mantosunu alsın dedi Gilbreth.
Şaşıran Byron ufak tefek adama hızlı bir bakış attı ve az önce hissettiği teslimiyet duygusundan sıyrıldı. Çünkü mantosu falan yoktu. Silahını elinde tutan muhafız topuklarını saygıyla birbirine vurdu. Sonra da kamçısının sapını Byron'a doğru salladı.
Lordumu duydun, mantonu alacele et.
Byron cesaret edebildiği kadar yavaş bir şekilde geri çekildi, kitaplığa doğru ilerleyip çömeldi ve olmayan mantosunu almak için sandalyenin arkasına uzandı. Parmakları boşluğu avuçlarken gergince Gilbreth'i bekledi. Vizisonor muhafızlar için düğmeleri olan tuhaf bir nesneden ibaretti. Gilbreth'in düğmelere basıp kibarca okşaması onlar için hiçbir şey ifade etmiyordu. Byron kamçının namlusuna dikkatle baktı ve zihnini doldurmasına müsaade etti. Gördüğü veya duyduğu, yani gördüğünü ve duyduğunu sandığı başka hiçbir şeyin dikkatini dağıtmasına izin veremezdi.
Daha ne kadar beklemesi gerekiyordu?
Manton o sandalyenin arkasında mı? Ayağa kalk dedi silahlı muhafız.
İleriye doğru sabırsız bir adım attı, ardından duraksadı. Gözleri büyük bir hayretle kısıldı ve başını hızla sola çevirdi. İşte başlamıştı. Byron hızla doğrulup ileri atıldı ve muhafızın bacaklarını kavradı. Adam sarsıntılı bir gürültüyle yere kapaklandı. Byron iri yumruğuyla muhafızın kamçı tutan elini kavradı ve silahı almak için onunla boğuşmaya başladı. Öteki muhafız da silahını çekmişti ama o anda hiçbir işine yaramıyordu. Çünkü adam boştaki eliyle gözünün önündeki havayı çılgınca yoklamakla meşguldü. Gilbert tiz bir kahkaha attı. ''Sizi rahatsız eden bir şey var mı Farrell?'' diye sordu.
''Hiçbir şey görmüyorum.'' diye omurdandı delikanlı. ''Elimdeki kamçı hariç.'' diye ekledi ardından.
''Güzel, gidin o zaman. Sizi durdurmak için bir şey yapamazlar. Zihinleri var olmayan sesler ve görüntüler de dolu.''
Gilbert yerde debelenen iki adamın yolundan çekildi. Byron kolunu kurtarıp havaya kaldırdı. Sonra da muhafızın kaburgalarına sert bir darbe indirdi. Adamın yüzü acıyla çarpıldı ve vücudu kasılarak iki büklüm oldu. Byron elinde kamçıyla ayağa kalktı.
''Dikkat edin!'' diye bağırdı Gilbert.
Ancak delikanlı yeterince hızlı dönemedi. İkinci muhafız tepesine binip onu tekrardan yere indirdi. Körlemesine bir saldırıydı bu. Muhafızın neyi kavradığını zannettiğini söylemek imkansızdı. Kesin olan tek şey o anda Byron'ın farkında bile olmadığıydı. Nefesi delikanlının kulağını törpülüyor, boğazından anlamsız bir gurultu çıkıyordu. Byron ele geçirdiği kamçıyı oyuna dahil etme çabasıyla kıvranırken adamın geri kalan herkes için görünmez olan bir dehşet karşısında korkuyla açılmış, boş bakışlarının farkına vardı korkuyla. Byron muhafızın kavrayışından kurtulmak için bacaklarından destek alıp ağırlığını kaydırdı ama çabası nafileydi. Adamın kamçısının sapının üç kez kalçalarına doğru sertçe savrulduğunu hissetti ve silahın her temasında irkildi. Derken muhafızın gurultuları kelimelere dönüştü.
''Hepinizi haklayacağım!'' diye bağırdı.
Ardından kamçının enerji şuasının yolunda iyonlaşan havanın o solgun neredeyse görünmez parıltısı arzı endam etti. Havada geniş bir yay çizdi, sonra da Byron'un ayağına çarptı. Genç adam kendisini kaynar kurşuna basmış gibi hissetti ya da ayağına granit bir blok düşmüş veya bir köpek balığı bacağını ısırmıştı sanki. Aslında fiziksel olarak hiçbir şey olmamıştı. Acı hissini ileten sinir uçları aynı anda had safhada uyarılmıştı hepsi bu. Lakin kaynar kurşun bile bundan daha kötüsünü yapamazdı. Byron boğazını tahriş edecek kadar sert bir çığlık atıp yere yığıldı. Dövüşün sona erdiğini fark etmedi bile. O anda giderek artan acısının dışında hiçbir şeyi umursamıyordu. Yine de Byron fark etmese bile muhafızın kavrayışı gevşedi. Genç adam dakikalar sonra göz kapaklarını zorla açıp gözlerinde biriken yaşları uzaklaştırdığında muhafızın duvara doğru gerilemiş olduğunu, iki eliyle birden görünmez bir şeyi dermansızca ittirdiğini ve kendi kendine kıkırdadığını gördü. İlk muhafız ise hala kollarını ve bacaklarını iki yana açmış vaziyette yerde sırt üstü uzanıyordu. Bilinci açık olmasına rağmen çıtı çıkmıyordu. Gözleri düzensiz bir yol izleyen bir şeyi takip ediyor, vücudu hafifçe titriyordu, ağzı köpürmüştü. Byron güç bela ayağa kalktı. Feci şekilde topallayarak duvara doğru ilerledi. Kamçının sapını kullanarak muhafızı bayılttı, sonra da öteki adamın yanına gitti. O da herhangi bir direniş göstermedi. Bayılmadan önce gözlerini hala sessizce hareket ettiriyordu. Byron ayağına bakmak için tekrar yere oturdu. Ayakkabısının bağcığını çözüp çorabını çıkardı ve cildinin hiç hasar almadığını görünce şaşırdı. Ayağını ovaladığında hissettiği yanma karşısında yüzünü buruşturdu. Başını kaldırıp Gilbert'e baktı. Ufak tefek adam vizi sonoru bir köşeye bırakmış, elinin tersiyle pürüzsüz yanaklarından birini ovalıyordu.
''Teşekkürler.'' dedi delikanlı. ''Enstrümanınızla bana yardım ettiğiniz için.''
Gilbert omuzlarını silkti.
''Çok geçmeden daha fazlası da burada olur. Artemisia'nın odasına gidin lütfen çabuk.''
Byron adamın haklı olduğunu biliyordu. Acısı hafiflese de ayağını hala şişmiş ve uyuşuk hissediyordu. Çorabını giyip papucunu koltuk altına sıkıştırdı. Kamçılardan biri hali hazırda elindeydi. İkinci muhafızın silahını da alıp dikkatle kemerine sıkıştırdı. Kapıya vardığı sırada arkasını dönüp muhafızlara ne gösterdiğiniz efendim diye sordu tiksinerek.
Bilmiyorum. Vizi sonarı kontrol edemiyorum. Tek yaptığım enstrümanın gücünü sonuna kadar açmak ve işin geri kalanını onların zihnine bırakmaktı. Şimdi lütfen konuşmayı bırakın ve harekete geçin. Artemisia'nın odasını gösteren harita hala sizde mi?
Byron olumlu anlamda kafa salladı, sonra da koridora çıktı. Etraf oldukça sessizdi.
Süratle yürümeye yeltense de topalladığı için bunu yapamadı. Saatini kontrol etti. Derken her nasılsa onu Rodya'nın yerel süre ölçümüne göre ayarlamayı unuttuğunu fark etti. Hala uzay gemisindeyken olduğu gibi bir saatin 100 dakikadan, bir günün ise 1000 dakikadan oluştuğu standart yıldızlar arası zamanı gösteriyordu. O nedenle saatin serin metal yüzeyinde pembe pembe ışıldayan 876 sayısı hiçbir şey ifade etmiyordu. Ancak gecenin ilerleyen saatleri ya da gezegenin uyku periyodu olsa gerekti. İkisi kesişmiyorsa elbette. Aksi takdirde koridorlar bu kadar boş olmaz ve duvarlardaki yarı kabartmalar fosforluymuş gibi parlamazdı. Byron yanlarından geçerken bir taç giyme törenini gösteren kabartmalardan birine gelişi güzel şekilde dokundu ve iki boyutlu olduklarını fark etti. Yine de duvardan çıkıntı yapıyormuş illüzyonunu yaratmayı kusursuz bir biçimde başarıyorlardı. Kendisinden beklenmeyecek bir hareketle durup kabartmaların oluşturduğu efekti inceledi. Ardından acele etmesi gerektiğini hatırlayıp yeniden yürümeye koyuldu. Koridorların bu boş hali delikanlıya Rodya'nın çöküşünü gösteren bir başka işaretti. Geçmişte bu tür gerileme emarelerini o kadar çok görmüştü ki sonunda bir asi haline gelmişti. Bağımsız bir gücün merkezi olduğundan sarayın nöbetçiler ve sessiz gece bekçileri tarafından sürekli korunuyor olması gerekirdi.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 89.